Foz da Aiva.
Efendim merhaba, duydunuz sinyalimizin sesini Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den, ortak canlı yayından selamlıyoruz sizleri Spor Daima programıyla. 2020 yılında 7. Spor Daima programından selamlıyoruz, sesleniyoruz sizlere sevgili dinleyiciler. Spor Daima ekibini artık biliyorsunuz, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, tam sağımda programımızın daimi konuğu Özkan Pekesen, ana kumandada sevgili Gökhan Polat ve mikrofonun başında Spor Daima programının lideri, prodüktör ve sunucusu Murat Örem. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta programımızda teknik direktörlüğün, liderliğin, bireysel ve takım sporlarında arka plandaki emeklerini konuştuk ve bu programda, geçen haftaki programda sevgili Yusuf Yalkın'a da bağlandık. Yaklaşık 50 yılını spor muhabirliğine, spor yazarlığına vermiş bir isimdi Yusuf Yalkın. Yusuf Yalkın da kendi tecrübelerinden, deneyimlerinden, gözlemlerinden yararlanarak bize değerli katkılarda bulundu. Ve programın sonlarına doğru sevgili Özkan'la da konuştuk. Eda'dan da onay alarak bu haftayı da geçen haftanın devamı olarak kapatalım ve toparlayalım istedik. Çünkü hakikaten vitrinin önündeki isimlerin başarılarının arkasında başka değerli isimler var ve kamuoyu dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de aslında vitrinin arkasındaki isimleri çok da merak etmeyebiliyor, önemsemeyebiliyor. Birkaç isim dışında o emekler heder olup gidebiliyor. Bu haftaki programda da işte bu arka planda gölgede kalan değerli emekleri, değerli isimleri anarken zaman zaman birikimlerinden yararlandığımız, bize katkılarda bulunan sevgili Ahmet Talimciler hocamızla da bir bağlantı kuralım istedik. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nden Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Talimciler, ama Türkiye'de çok çok az sayıda olan spor sosyoloğu olan isimlerden de biri. Tıpkı işte az önce atıf yaptığım gibi fotoğrafın arka planında çok emek vermiş, pek de o kadar o emekleri kadar da bilinmeyen isimlerden biri, ama üretmeye, çalışmaya, bildiklerini aktarmaya Ahmet hocamız devam ediyor ve sağ olsun şimdi de telefon hattının tam karşısında diye işareti aldım ben Eda'dan. Hocama merhaba diyorum. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Nasılsınız?
Merhaba Özkan Bey.
Merhabalar.
İyi misiniz hocam?
Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Hocam tam 173 saniye soluk almadan cümleler kurmuşum teklemeden, ama herhalde beyne oksijen az gitti, böyle biraz stüdyo döndü. Hata yapmadan tıkır tıkır gittik gördüğün gibi sevgili hocam.
Şimdi aslında 2 haftalık bir program üzerinden gitmek teknik direktörlerle ilgili bence çok iyi bir metot. Hı-hı. Çünkü gerçekten sizin de orada konuşurken söylemiş olduğunuz gibi biz giderek ağırlığı artan bu spor dalı içerisinde daha çok futbolcular üzerinden olan biteni değerlendiriyoruz ya da sonuçlar üzerinden değerlendiriyoruz. Ama işin arka planında, mutfağında yer alan ve giderek daha da fazla önem kazanan bir alan söz konusu aslında teknik direktörlük. Ve burası söz konusu olan bu alan üzerinde konuşma, yayınlar yapma arttıkça ve bu alandaki dönem para miktarı arttıkça teknik direktörlüğün neden daha fazla önemsenmesi gereken bir alan olduğu gerçeği biraz daha bizim önümüze çıkmaya başlıyor. Hı-hı. Çünkü herkes gayet, yani en azından bu sporla ilgilenenler gayet iyi biliyor ki en başta teknik direktörler aynı zamanda futbolculardı ya da o yapının içerisinde yer alan daha büyük abilerdi. Ama zaman içerisinde uzmanlaşan bir alanla karşı karşıya kaldık. Fakat şu anda söz konusu bu alan öylesine büyük bir uzmanlığı gerektirmeye başladı ki, dikkat edin, farklı teknik direktör tiplemeleri var ve o farklı teknik direktör tiplemeleri içerisinde bir ekip var aslında. Yani artık biz aslında sadece bir teknik direktörü konuşurken aslında onun arkasında 5-6 kişiden oluşan, bazen 10 kişiye kadar giden bir ekip olduğu gerçeğini de çoğu kez bilmiyoruz bile.
Artık yavaş yavaş öğreniyoruz. Değerli hocam, geçen hafta Yusuf Bey'le de bağlantı yaptığımızda, Yusuf Yalkın'la bağlantı yaptığımızda senin vurguladığın kısmı da biraz daha detaylandırmıştık. Evet, futbol genellikle bütün spor dallarından rol çalıyor. Yani
Evet.
hepsinden daha popüler olduğu için diğerlerini biraz gölgede bırakıyor. Ama işte geçen hafta rahmetli Cengiz Göllü hocamızı andık. Voleybolda
Evet.
bugüne getiren isimlerden biridir Türk voleybolunu. Aydan Siyavuş'u andık, Aydın Örs'ü andık. Hani Aydın Örs yaşıyor, Aydan Siyavuş artık aramızda değil. Hani bugünün aslında meyvelerini toplarken dünün emeklerini çok net görüyoruz. İşte yine o yıldız takımlarda, genç takımlarda Serpil Hamdi Tüzün'ü andık. Değil mi? Böyle isimler var. Bir de tabii buna da vurgu yapalım istiyorum. Yalnızca takım sporları değil, bir de bireysel sporlarda arka planda olan isimler var. Hani dünya çapında da var. Biliyorsun işte çok ünlü tenisçilerin çalıştırıcıları var, işte koçları var. Onları zaman zaman değiştirebiliyorlar. Yani böyle fotoğrafın bütününe bakarken senin de bizim göremediğimiz noktaları ısrarla göstermek isteyeceğinden emin olduğumuz için bu bağlantıyı yaptık. Buradan devam edebilirsin. Buyur hocam.
Burada şunu ortaya koymamız lazım. Şimdi ister bireysel sporlar üzerinden konuşalım, ister takım sporları üzerinden konuşalım. Her halükarda bu sporcuların yanı başında onların yetiştirilmesine yön veren isimler son derece önem arz ediyorlar. Çünkü bu kişiler sayesinde biz gerek bireysel anlamdaki sporcuları gerekse de takım halindeki o takımları konuşuyoruz. Ama çoğu kez dediğim gibi biz vitrindekiler üzerinden gideriz. Yani vitrinin arka plandakiler pek fazla dikkatimizi çekmez. Ama şu gerçekliği unuturuz. O vitrinin arkasındakiler olmazsa vitrinin önüne çıkacak olan isimlerin oraya çıkması ne kadar iyi olurlarsa olsunlar eksik kalır.
Tabii.
Yani bu hayatın kendisi için de geçerli olan, bütün alanlar için geçerli olan bir kural, spor için de geçerli.
Yani
Çünkü
tıpkı başarılı öğrencileri yetiştiren öğretmenler gibi düşünelim, değil mi değerli hocam?
kesinlikle öyle. Yani onların daha iyi olabilmesinin koşulu ister istemez o öğretmenin iyi olmasından geçiyor. Ve burada da antrenörler üzerinden konuşmaya başladığımızda aslında son yıllarda gündelik hayatın gerçekliği içerisinde bizim önümüze çıkan bu çok kullandığımız bir takım kavramlar var biliyorsunuz. İşte vizyon, misyon, strateji, bütün bu kavramları,
Performans.
performans, marka olma, bütün bunlar son yıllarda çok sık kullanıyoruz ama aslında bütün bunları kullanırken dönüp dolaşıp az önce sözünü ettiğiniz bir takım isimler var. Bir kısmı rahmetli oldu, bir kısmı hala bizimle beraber hayatlarını sürdürüyorlar. Onlara çok şey borçluyuz çünkü onlar sayesinde aslında Türkiye'de spor hakikaten bir yerlere geldiyse onların çok büyük etkileri var, çok büyük emekleri var. Onlara hak ettiklerini vermemiz gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Türkiye biraz bu yönlerden eksikliği de hissedilen bir ülke. Yani biz insanları genelde yaşarken pek fazla onore etmeyiz. Öldükten sonra onların değerlerini veririz.
Aslında tam tersi olması gerekiyor, değil mi hocam?
Kesinlikle, kesinlikle öyle olması gerekiyor. Yani eğer mesela biz bugün Türkiye'de bir kadın voleybolundan bahsediyorsak, yani o marka olan bir takım isimler ya da basketbolda, erkek basketbolunda gerçekten bir yerlere geldiysek, az önce sizin vurguladığınız Cengiz Göllü gibi, Aydan Siyavuş gibi, Aydın Örs gibi isimlerin çok büyük etkileri var. Ya da futbolda konuşuyorsak, hakikaten işte efsane olan Serpil Hamdi Tüzün'ü bambaşka bir yere koymamız gerekir.
Hocam izninizle bir şey sorayım. Bu vitrinin önünde olan kişiler, yani biraz önce ismini saydığımız hayatını kaybedenler, bizimle birlikte olanlar, tamam bunların hepsini biz tanıyoruz ama geri planda işte biraz önce Murat abinin de söylediği gibi geri planda çalışan insanları da yeterince ön plana çıkarttılar mı? Yani vitrinin önünde olabilirsiniz ama sizinle birlikte çalışan insanları da tanıtmak biraz da yine kendinizle ilgili yani. Sadece Fatih Terim ismi üzerinden ya da farklı isimler üzerinden giderken onların geri planında kalan büyük emeklere sahip isimleri de aynı zamanda bu isimlerin de bize sürekli olarak hatırlatması gerekmez mi? Biraz böyle bir eksiklik mi var acaba?
Özkan Bey, kesinlikle katılıyorum. Maalesef biz genelde var olan bir başarı tek bir kişi üzerine yükleyen öyle bir gelenekten geliyoruz. Halbuki bunun bir paylaşım olduğunu ve bu birlikte bir takım şeylerin üretildiği gerçeğini es geçiyoruz. Böyle olduğu için de çoğu yerde mesela ortaya bir güzel bir sonuç çıktığında sadece tek kişi üzerinden gideriz. Çok az sayıda insan bunu gerçek anlamda diğerlerine de onore ederek o yapının içerisine dahil eder. Aslında olması gereken tam sizin söylediğiniz. Yani bunun üzerinden yürüyebilmek. Ama biz buraya atlıyoruz. Ama atladığımız için de bakın şöyle bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Mesela bizim bireyselliği bu kadar ön plana geçirmemiz beraberinde sadece o bireysel kişi üzerinden yürümemiz anlamına geliyor. Hı. Öyle olduğu için de karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor. Mesela dikkat edersek mesela yine futbol üzerinden çok bilinen bir alanımız olduğu için oradan örnek vereyim. Mesela dikkat edin seyrettiğimiz Premier Lig maçlarında diğer lig karşılaşmalarında teknik direktörlerin yanı başında sürekli onlarla konuşan ellerindeki bazen laptoplardan analizler yapan ve onu sürekli olarak gösteren onlarla iletişim halinde olan birileri vardır. Bize baktığınızda ise bizde genelde antrenör sadece bizde antrenör teknik direktör konuşur. Yani diğerlerinin pek konuştuğunu görmezsiniz. Ve böyle olduğu için de şöyle bir tablo bizde ortaya çıkar. Dikkat edin bizde söz konusu karşılaşmalarda oyun tıkandığında ya da bir takım problemler çıktığında orada teknik direktör bir şey yaparsa yapar. Biz hep oradan bekleriz. Yani yardımcılarının orada asıl işlevini yerine getirmediği gerçeğiyle karşı karşıya kalır.
Ya da sistemin de, ya da içinden çıktığımız kültürün buna izin vermemesi de belki bununla ilgili.
Tam da bu zaten Murat Bey. Yani bizim maalesef içinden çıkmış olduğumuz kültür mucizeler üzerinden kurulur. İşte tek adam o yapıyı götürecek ve işte oradaki teknik direktör harikalar yaratacak ya da sorunu eline atacak ve çözecek. Ama söz konusu kastedilen yeni yapı artık böyle bir yapı değil.
Peki hocam yani, güncel bir şey sorayım. Sen de şimdi uzun süredir profesörsün. Bir yardımcı doçent, bir yardoç, bir doçent senin alanınla ilgili yanında olduğunda, sana itiraz ettiğinde, bir açılım getirdiğinde öğrencilerinin yanında bireysel tepkin buna nasıl oluyor? Ya bak burada ben varım, koskoca profesörüm diye mi bakıyorsun? Ya ne kadar iyi oldu bak bu açılım. Hepimize bir ufuk mu kazandırdı diyorsun. Bu biraz sanki yine bizim kültür... Ben bu tabii soruyu biraz sana esprili soruyorum. Aslında hayır, davranışının ne olduğunu tahmin ederek soruyorum.
Söylemek lazım. Şimdi bakın söz konusu olan hepimiz insanız ve hepimiz gelişim içerisindeyiz. Bizim de göremeyeceğimiz, profesör olmamız demek her şeyi bilmemiz, her şeyi görmemiz anlamına gelmez. O yüzden de...
Gel de Sokrat'ı anla değil mi? Tek bir şey biliyorum, hiçbir şey bilmediğim diyor.
Tam da burası zaten. Asıl önemli olan o. Yani eğer bir ekip çalışmasından bahsediyorsak, o ekip çalışmasında o koordinasyonu sağlamak asıl öne çıkması gereken nokta burasıdır. Yani futbol bir ekip işi ve o ekip işi içerisinde teknik direktör son sözü söyleyen belki ama o son sözü söyleyinceye kadar pek çok uzmandan orada destek alıyor. Yani orada beslenme uzmanı da var, teknik antrenman yaptıran uzmanı da var, bütün bu koordinasyonu sağlayan analizisi de var. Artık komple bir makineden söz ediyorsunuz. O makinenin parçalarını ne kadar iyi işletirseniz o kadar iyi sonuçlar alabiliyorsunuz.
Ne güzel dedin. Yani hani bir zincirin gücü en zayıf halkası kadar diye bir tabir var ya hocam, değil mi? O halkaları zayıf tutmamak gerekiyor.
Tam da onu sağlamak gerekiyor. O yüzden de dikkat edin bakın. Yani ben şu tespitte bulunuyorum. Özkan Bey'in düşüncesinde merak ediyorum. Mesela kenara döndüğünüz baktığınızda Türkiye'de bir takım isimleri söylüyoruz işte Fatih Terim gibi, Ersun Yanal gibi,
Kocaman gibi, Sergen gibi,
Şenol Güneş gibi, Aykut Kocaman gibi pek çok ismi sayıyoruz. Ama bütün bu isimlerin arkasına dönüp baktığında mesela o olmadığında aynı onun gibi oynatabildiğini ya da oyuna müdahale etme konusunda yetkin olabildiğini görebiliyor musunuz? Hayır, göremiyoruz çünkü.
Hocam şöyle izin verirseniz bir Cruyff var tabii, ama Guardiola var mesela. Bir Cesare Maldini var ama oğlu Maldini var. Yani onlar bayrağı başka birine devrediyorlar. Ve bütün kişisel kültürlerini karşı tarafa aktarıyorlar. Bizde ne yazık ki bu yok. Yani bizim çok önemli teknik adamlarımızdan öğrendiğimiz bazı cümleler var. Mesela Mustafa Denizli'den ne öğrendik? %51 öğrendik. Fatih Terim'den neler öğrendik? Herkesin tabii ki farklı bir algısı vardır. Bir şeyler öğrenmişlerdir. Şenol Güneş bize bazı şeyler öğretti. Ama şu var. Şunu söylemeye çalışıyorum. O bahsettiğiniz sistemin, o çarkın kendisi olmadığı zaman aynı hızla dönmesini sağlayan ikinci kişilikler ne yazık ki biraz daha geri planda. İşte ben diyorum ki birileri çok ünlü olabilir, çok vitrinde olabilir. Herkes onları konuşabilir ama onlar daha sonra kendisinden sonra gelecekleri de bir şekilde yetiştirmeli ve lanse etmeliler. Ve o insanlar da aynı saygıyı, aynı futbol cümlelerini, benzerlerini kurabilirler zaten.
Hocam sen mutlaka bir katkıda bulunacaksın ama ben hani bir hatırlatma cümlesi kurmak isterim. Bu ismini andığımız değerli isimleri örnek olarak veriyoruz ve sistemin zaman zaman onları da belki bloke ettiğini vurgulamak için veriyoruz. Yani onlar egolarına teslim olmuşlar, arkadan gelenleri yetiştirmiyorlar demek için değil. Hani bunu zaten dinleyicimiz anlıyor ama ben bir kere daha altını kalın kalın çizeyim istedim.
Doğru bir giriş yaptınız orada Murat Bey. Şunu söylemek lazım. Şimdi bakın, mesela Fatih Terim üzerinden konuştuğumuzda Fatih Terim futbolculuğu sonrasındaki aşamaları hatırlayın. Sepp Piontek'le beraber bir süre Türkiye milli takımının da yardımcı antrenörlük yaptığı gerçeğini unutmayalım.
Tabii ya da Yurtdervar Mustafa Denizli ikilisini unutmayalım.
Yurtdervar Mustafa Denizli ikilisini konuşalım. Yani şimdi sizin futbolun aynı zamanda bir gelenek oluşturma gerçeğini biz atlıyoruz. Az önce Özkan Bey'in verdiği örnekler, aynı zamanda o bayrağın devredilmesi, aynı zamanda o geleneksel bilgilerin de devredilmesi anlamına geliyor.
Tabii.
Ve burada biz her ne kadar şimdi bir takım şeyler öğrendik, bir takım sözler biliyoruz ama şurayı tekrar etmemiz lazım. Maalesef biz Türkiye'de futbol üzerinden konuştuğumuzda Türkiye'de futbol bu kadar uzun zamandır oynanmasına rağmen Türkiye'de futbolla yatıp futbolla kalkan insanlar, teknik direktörler, futbolcular ya da bu alanda yazıp çizen insanlar Türkiye dünyada futbolla ilgili bu yapının içerisine böyle kendimize dair bir takım sözler koyamadık. Yani bizim futbolumuza dair sözlerimiz yok. Hala yok.
Biz geçen hafta bunu konuşurken Özkan'la basketbol adına biraz bunu konuşmuştuk. Hani dünyada bir ekol var mı futbolda? Türk ekolünden söz edebiliyor muyuz diye. Özkan da haklı olarak edemiyoruz demişti. Yok. Kısmen basketbolda belki bunu diyebiliriz demişti.
Basketbolda söyleyebiliriz. Voleybolda da bence söyleyebiliriz. Evet. Özellikle yani voleybolda da özellikle kadın voleybolunda Türkiye'nin ve Türkiye'deki takımların büyük bir yeri var. Yani evet, bunu hissediyorsunuz.
Evet. Hocam galiba bir teknik adamın evrenseli yakalaması gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü şöyle bir şey var. Bugünlerde işte son bir haftadır şöyle bir şey konuşuluyor bu teknik direktörlük meselesi hakkında. Mesela Guardiola dedi ki çıktı, ben çok da zannettiğiniz kadar iyi bir teknik adam değilim. Eğer elimde Manchester City gibi bir ekip olmasaydı bunları başaramazdım dedi. Şimdi böyle bir basın toplantısı, böyle bir açıklama. Mesela Klopp'un mutlaka siz çok yakından takip ediyorsunuz, evet, konuşmaları. Gerçekten çok özgüvenli, çok rahat ve bunu topluma aktarırken herhangi bir komplekse girmeden net olarak ifade edebiliyorlar.
Nalıncı keseri gibi kendine yontmayan bir ekol de sanki dünyada ağırlık kazanıyor gibi hocam. Yani burada bilmiyorum, onu da negatif örnek olarak koyabilir miyiz? İşte o meşhur bir isim var değil mi? Portekizli.
Mourinho.
Mesela evet. O daha kibirli bir adam mesela, gibi geliyor
bana.
O
şöyle bir şey söylüyor, hemen araya gireyim. Mesela diyor ki mavi bir koltuk ve sanki ben diyor her şeyin yaratıcısı gibi orada otururum. Dünya benim etrafımda döner ve Porto benimdir. Ya da ben dünyanın en iyi teknik direktörüyüm gibi bir takım cümlelerde kuruyor.
Bir de diğer tarafta da
Guardiola var.
Başka yani emekleri toparladım ve ortaya koydum. Yaptığım çok da önemli değildir diyen daha bir mütevazı bir kişilik var. Hani insanlık aslında bu ikinciye daha çok kulak vermeli diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum hocam?
Ya aslında veriyor Murat Bey. Veriyor çünkü şunu da görüyorsunuz. Yani sadece konuşmakla bir yere gitmiyor insanlar. Konuşmak önemli ama konuşmanın ötesinde insanlar biraz da sonuç da görmek istiyorlar. Tabii. Sonucu görebileceğiniz şeyler de futbol üzerinden konuşmaya başladığınız aslında son derece net.
Evet.
O yüzden de bir sefer az önce Özkan Bey'in söylemiş olduğu şu nokta çok önemli. Son derece mütevazi, kendinden emin, yapıp ettiklerini biliyor, neleri başarabileceğinin de farkında. Yani aslında teknik direktörlük üzerinden konuşmaya başladığınızda söz konusu olan bu alanın çok geniş perspektif gerektirdiği, liderlik gerektirdiği gerçeğini de unutmamamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve kendi işlerinde de sürekli olarak geliştiklerinden bahsediyorlar. Mesela Klopp Liverpool şampiyon olduğu zaman aynen şu açıklama yaptı. Teknik direktörlüğümün başında oyuncularıma Rocky filmlerini seyrettirdim. Zannediyordum ki çok önemli dönüşler alacağım. Şimdi geriye baktığım zaman da ben de aslında çok inanılmaz yollardan geçmişim. Çok büyük hatalar yapmışım. Bugün nasıl gibi konuşmam gerektiğini daha yeni yeni öğreniyorum dedi mesela.
Ama bu işte olması gereken insanın kendisi içinde, bir teknik direktör içinde, futbolcu içinde, hepimiz için geçerli olan ya da bir yayıncı içinde, profesör içinde hiç fark etmiyor.
Hocam aynı cümleyi kuracaktım. Evet, yani olgunlaşma dediğiniz şey yılların üzerinden ortaya çıkıyor. Öğretmenlik de böyle. Annem benim emekli öğretmendir, kulakları çınlasın. Hala şöyle der, yani bizlerle paylaşır. Eğer öğretmenliğimin acemilik yıllarında ilk 10 yılında kalbini kırdığım, onlara iyi kulak veremediğim, birazcık işte olması gerekenden sert davrandığım çocuklarım varsa Allah beni affetsin der. Döner döner bunu söyler. Yani mutlaka kırdığım, onları yanlış anladığım dönemler olmuştur der. Siz işte hocalığınızda bugün tam artık çok daha olgun bir noktadasınız. Biz yayıncılıkta aynı şekilde. Evet. O acemilikten geliyoruz ve bu çok insani bir şey aslında, değil mi?
Bunlar zaten insanı insan yapan özellikler. Yani meşhur cümleyi zaman zaman söylerim. İnsana ait hiçbir şey bana yabancı değildir.
Evet, Heraklit, evet.
Şimdi burası, bunun üzerinden gittiğimizde bir teknik direktör olarak siz her geçen yıl üzerine bir şeyler koyabiliyorsunuz zaten. O alan içerisinde varlığınızı sürdürebiliyorsunuz. Hı. Yani Guardiola'ya baktığınızda Barcelona'da elinin altındaki futbolcular üzerinden gitti. İngiltere'ye geldi, bambaşka bir anlayışı devam ettiriyor. Evet. Ve bunu devam ettirebilmek için de kendini sürekli olarak geliştirmek zorunda. Başka yolu yok çünkü bu alanın. Evet. Ya şunu yaparsınız. Ya ben zaten istediğimi, hedeflediğimi aldım. Bundan sonra hadi çekiliyorum dersiniz. Bu da bir yoldur. Ama bu yol bir yerden sonra sizi, ya ben daha fazlasını yapabilecektim ama bunun için mücadele etmedim, çalışmadığımı da beraberinde getirir. Hı hı. Halbuki Guardiola'nın yaptığı tam aksine, hem kendisini geliştiriyor, hem oynadığı takımlardaki insanları da geliştiriyor. Tabii bir de şöyle de bir durum var. Onu da unutmamak lazım. Mesela dikkat edin. Guardiola ile Klopp yan yana geldiğinde iki farklı takımın, iki rakibin teknik direktörleri olmalarına rağmen birbirleriyle olan ilişkisi çok farklı. Mesela aynı şey Mourinho ile Guardiola arasında ya da Mourinho ile Klopp arasında aynı değil.
Orada ciddi bir sıkıntı var hocam. Bir de Guardiola ile ilgili şunu da söylemek bence kesinlikle gerekiyor. Kendi inandığı futbol sistematiğini İspanya'da Barcelona'da inanılmaz başarı kazandıktan sonra Almanya gibi tamamen farklı bir kültür içerisinde de oturtturmaya çalıştı mesela Bayern Münih'te. Bir dönem Bayern Münih'i seyrederken bu kadar pas yaptığını görmüyorduk. Ama Bayern Münih onun felsefesiyle bambaşka bir hale büründü. Son olarak da topu asla yere indiremeyen bir kültüre gitti ve Manchester City topu yere indirdi. Ve istediği gibi karşı alana bir Barcelona edasıyla gidiyor sanki.
Sevgili hocam, biz ne zaman bir spor programı yapsak Özkan lafı mutlaka futbola getiriyor. Çünkü milli bir futbolcu geçmiş olduğu için hani ben de belirli limitler dahilinde artık ona izin vermek durumunda kalıyorum.
Peki burada şunu da söylemek lazım. Ne zaman yaparsınız bilmem ama bir programda Cruyff'u konuşmak lazım.
Hocam 3. programda Cruyff'u konuştuk. Sana demek ki bağlanamamışız o hafta.
Bana bağlanamamışsınız çünkü Cruyff'u konuşmak isterdim. Çünkü
ve Özkan inanılmaz güzel notlar çıkarmıştı. Orada isimlerden biri bir anısını anlatıyor Cruyff'un ardından. Sahada Cruyff'la karşılaşırken, genç bir futbolcuyken. İşte Cruyff onu yönetiyor, bunu yönetiyor. En sonunda o genç adam da Cruyff'un yanına gidiyor. Futbolcu, rakip takımın futbolcusu. Ya diyor, her şeye karışıyorsun. Al o zaman düdüğü. Hakemlik de yap diyor Cruyff'a. Cruyff şöyle o tipik tepeden bakışıyla diyor ki sen kimsin ve kaç yaşındasın? İşte ben şuyum, 18 yaşındayım. İnsan 18 yaşındayken Cruyff'la konuşurken sen diye hitap etmez, siz der diyor. Ve ölümünün ardından bu isim bu anısını anlatıyor ve diyor ki evet, ben şu anda büyük bir saygıyla Cruyff'tan siz diye bahsediyorum. O yaptığım hamlığı, çiğliği de şimdi sizinle paylaşıyorum diyor. Ben şimdi o anıyı, O programda okurken de tüylerim diken diken oldu. Şimdi seninle ve dinleyicilerle paylaşırken de bir o bakışa bak, o hayatı öğreten tavra bak, oradan çıkarılan mesaja bak. Yani bunlar aslında çok büyük ve çok derin insanlık hikayeleri hocam. Spor deyip futbol deyip geçmemek
hocam,
lazım.
Hocam bu cümleleri kuran da Valdano bilirsiniz. Maradona'yla evet, evet, aynı takımda oynayan, daha sonra evet, evet, Madrid'de görevler alan önemli bir oyuncuydu.
Ya aslında öyle bir alandan söz ediyoruz ki hayatın ta kendisi, evet, hayatın içerisinde ve bize hayata da çok güzel örnekler evet, veren bir alandan söz ediyoruz.
Kesinlikle.
Ve bu alanın bu kadar çok ilgi çekiyor olması ve işin içerisine bu kadar çok farklı teknolojiyle beraber, parayla beraber pek çok unsurun girmesine rağmen, hı hı, hala biz futbol üzerinden konuşmaya başladığımızda ya da futbol seyretmeye başladığımızda kendimizi bazen çocukluğumuza, bazen gençliğimize götürebiliyoruz ve oradaki duyguları hala hissedebiliyoruz. Bu açıdan bize bütün bunları yaşatabildiği için futbol çok özel bir oyun aslında.
Hala Metin Oktay'ın o jestlerini hatırlıyoruz değil mi? Hala Şükrü Güles'ini hatırlıyoruz. Senior Can Bartu'dan söz ediyoruz. Hani bizim de böyle çok klas isimlerimiz var hocam, tarihe
çok
oturmuş.
Kesinlikle yani Lefter gibi, evet, Can Bartu gibi, evet, Metin Oktay gibi. Evet. Yani orada sayılabilecek çok fazla sayıda isim var. Tabii çok fazla sayıda da isimsiz kahraman var aslında. Hı-hı. Ve o hikayeler var.
Hı-hı. Sevgili hocam şimdi biz bunları seninle konuşurken Özkan da bir taraftan kalemini mürekkebi bitince benim kalemimi aldı ve kağıda bir şey yazdı. Haftaya uygunsa Ahmet Talimciler hocam da fanatizmi konuşalım, sosyolojisini konuşalım dedi. Ne dersin?
Konuşalım, ben varım. Ne zaman isterseniz konuşurum.
Tamam değerli hocam. O zaman
yani en çok konuşacağım şeylerden bir tanesi olduğunu biliyorsunuz.
Evet,
bu anda
evet, evet,
yazan
evet,
çizen çalışmalar yapan insanım. O yüzden
bunu
iyi
düşünerek
olur
önerdim zaten.
Tamam, bunu düşünerek önermiş sevgili Özkan da
tamam,
değerli
tamam,
hocam.
Tamam tamam, olur.
O olur. Zaman senin çarpıcı başlıkların da olur artık haftaya. Haftaya tamam, zamanımız tamamen buna vakfedelim zamanımızı. Sağlığımız yerinde olursa yine sana bağlanalım hocam. Bu canlı yayını
tamam,
yapalım.
Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Çok teşekkür ediyoruz. O zaman ben son bir tahmin alalım güncel spor dinleyicileri için. Bizim aslında böyle bir tarzımız yok ama sevgili müdürümüz de şu anda karşı tarafta, İlker müdürümüz. Onun yanında da yayını devam ettiriyoruz. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Bu hafta sonu Türkiye Süper Ligi'nde enteresan gelişmeler olabilir mi hocam? Ciddi maçlar var. Bugün Sergenli Beşiktaş sezonu açıyor. Haftayı açıyor.
Valla yani aslında giderek daha ilginç bir hal almaya başladı. Çünkü 7 takım birden şampiyonluk potasının içerisinde. Bu birkaç hafta boyunca üst üste bu takımlar birbirleriyle oynayacaklar. Evet. Mesela Başakşehir'le Beşiktaş oynuyor ama mesela Trabzonspor'la da Sivas oynuyor.
Evet, evet.
Yani birinciyle ikinci oynuyor. Yani hakikaten çok enteresan.
Yani 3-4 hafta sonra bekliyor. 3-4 hafta sonra çok daha net bir tabloyla karşılaşacağız gibi
tabii
görünüyor.
Tabii mesela haftaya Fenerbahçe Galatasaray maçı var.
Evet. Bu arada Türkiye Kupası'nda Trabzonspor Fenerbahçe eşleşmesi evet, dün netleşti.
Yani çok ilginç haftalar bizi bekliyor.
Spor severler için, spor severler için çok keyifli günler. Bunu neden sordum sana hocam biliyor musun? Haftaya fanatizmi konuşacağız ya. İşte evet, bunun tadını çıkarın ey değerli dinleyicilerimiz. Yani ama ille işte tuttuğunuz takım yensin diye bir şey yok. Bu rekabetin izleyici olarak da tadını çıkarın değil mi?
Umarım tam söyledikleriniz gibi, umarım biz sadece sahada oynanacak futbolu konuşabilirim. Yani futbol dışı unsurları değil, futbolu konuşabilirim.
Evet,
futbol üzerinden keyifli değerlendirmeler
zaten
yapabilirim.
Zaten başımızda bir de VAR derdi çıktı hocam. Tam yayına girerken Özkan onu dedi. İşte yok efendim UEFA'ya mı FIFA'ya mı başvurma hakkını talep etmiş bir kulüp. Yani sporu da sahada bırakalım. Yani bu kadar da değil bu işler.
Yani herhangi bir pozisyonun tartışılabilmesi için FIFA'ya başvurulabilecekmiş. Mesela bu konuyu tam nereye götürecek bilemiyorum.
Hocam
yani,
hocam güldü, yeterince mesaj vermiş oldu bugün gülmesiyle.
Yani bu bizi epey farklı yerlere doğru götürür.
Evet,
yani bilirsiniz. Onları da konuşalım bence.
Evet. Yani. Yapmış zaten hocam ama sonuçları ne olacak bilinmiyor henüz.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz katkıların için. Rica haftaya ederim. Haftaya rica fanatizm ederim. Başlığıyla yine birlikte olmak dileğiyle.
Tamam, görüşmek üzere. Kendine
sağ ol, var ol. Sevgili yaptım dinleyiciler sağ olasın. Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'nın bu haftada sonuna geliyoruz. Profesör Doktor Ahmet Talimciler'di. İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesiydi ve spor sosyoloğu penceresinden bakıyor Ahmet Talimciler her programda değerli katkılarıyla. Spor Daima programının emeklerinin arkasında çok değerli ismi Eda Kotanoğlu'nu artık biliyorsunuz. Ana kumandada Gökhan Polat vardı program başlarken. Şu anda co-pilot ve pilot değişimi olmuş gibi görünüyor. Gökhan Polat yerini sevgili Ayhan'a bırakmış durumda. Ayhan'a da sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Ayhan'la da yayın yapmak ayrı bir keyif. İnanılmaz, değil mi sevgili evet, Özkan?
Kesinlikle.
Ve mikrofonun başında ben Murat Ören vardım. Spor Daima programının prodüktörü, lideri, hazırlayan ve sunanı olarak Özkan Pekesen yine yanımdaydı. Haftaya aynı gün ve saatte konumuz da sevgili Ahmet hocamızla birlikte belirledik gördüğünüz gibi fanatizmi konuşmak üzere. Çünkü spor varsa maalesef fanatizm de var. İşin bu tarafında konuşmak üzere biz burada olacağız. Siz Türkiye'nin ve Türkçenin yaşatıldığı her neredeyseniz, dünyanın her neresindeyseniz Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketin FM farkıyla, TRT farkıyla biz tam da orada bulunduğunuz yerlerde olacağız. Görüşmek dileğiyle sevgiler, selamlar, saygılar.
Spor Daima. Spor